41. ayrım, sayfa 221. Bununla birlikte Frederick'in başındaki tehditler arasında en ciddi olanı uzakta Washington'daydı. Frederick 1922 başlarında büyük bir darbeydi. Ocak'ta Dışişleri Bakanlığı pasaport başvurusunu incelemeyi sona erdirmiş ve Randall 21 Şubat'ta bakanlığın yanıtını almıştı. Yardımcısı John Randall, Frederick'i bundan haberdar etmek için tek bir cümleye gerek duymuştu. Dışişleri Bakanlığı'na yapmış olduğunuz pasaport başvurunuzun bakanlık tarafından onaylanmadığını ve bu makamın sizi Amerikan vatandaşı olarak daha fazla korumama kararında olduğunu bildirmek zorundayım. Randolph bu kararı Berlin'e de bildirdi ve böylelikle Valli'nin pasaport ya da Frederick aleyhinde yardım alma umudu da suya düştü. Randall'a gelen mektup Dışişleri Bakanlığı'nın 6 numaralı adamı Wilbur G. Carr tarafından imzalanmıştı. Bu hayli yüksek bir konumdu ve Carr'ın yanıtı Amerikan yönetiminin ağırlığına ve yetkisine sahipti. Frederick'in başvuru formundaki açıklamaları düşünüldüğünde Carr'ın söyledikleri pek şaşırtıcı değildi. Carr, Frederick'in yurt dışındaki işleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeye niyeti olmadığı yolundaki ifadesine odaklanmıştı. Ayrıca Frederick'in karısı olduğunu iddia ettiği beyaz bir kadınla serbest ilişki yaşadığından da özel olarak söz ediyordu. Bununla birlikte Carr, Frederick'in başvurusuna uygun bulmamasının nihai nedenini şöyle açıklıyordu. Amerikan kökenli olduğu iddiasının kanıtlarını sunabilse bile başvuru değerlendirmesinden olumlu bir sonuç çıkması mümkün değildir. Çünkü içinde bulunduğu duruma ilişkin yukarıdaki ifadesinden de açıkça anlaşılacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri ile olabilecek her türlü bağından feragat etmiştir. Frederick dünya işlerinden ne kadar anlarsa anlasın bu onaylamamayı tam olarak kavrayamamışa benziyordu. Ve sorunun ten rengi veya uzun süredir yurt dışında bulunması dışında bir nedenden kaynaklandığına inanmış olması tuhaftır. Bu konuyu genç bir deniz istihbarat servisi görevlisi olan Robert Dunn ile açıkça konuşmuş ve ona Amerika doğumlu olduğunu kanıtlayamadığı için kendisine pasaport verilmediğini söylemişti. Dunn kimlik belgesini göstermenin bu sorunu kökten çözeceğini söyleyerek buna karşı çıktığında Frederick bu cahil Kuzey Amerikalı'ya tahammül göstererek yüzünde bir kabulleniş ve hüzün ifadesiyle şu yanıtı vermişti. Bakın Bay Dunn, sizin de pekala bildiğiniz gibi Mississippi'li zenciler olarak bizim hiçbir zaman bir kimlik belgemiz olmadı. Frederick kendi dilini bu şekilde karikatürize ederek kendisiyle dalga geçmeyecek biri değildi. Dunn da bunu kaydetmeden geçmedi. Ama bu işin özünü değiştirmiyor. Frederick tek gereksindiği şeyin Amerika doğumlu olduğunu kanıtlamak olduğuna inanmıştı. Bu arada yaz sezonu başlamak üzereydi ve kent yaşamında önemli bir yeni gelişme olmuştu. Kente akın akın Amerikalı turist geliyordu ve Frederick bundan yararlanmak için sabırsızlanıyordu. 1922 ilkbaharı başlarında İstanbul, Akdeniz'de düzenli sefer yapan yolcu gemileri için gözde bir varış noktası olarak yeniden kendini göstermeye başlamıştı. Yalnızca Mart ayında 3000'e yakın turist birkaç günlüğüne karaya çıkmıştı ve bu savaş öncesinden bu yana görülen en yüksek sayıydı. Işıl ışıl aydınlatılmış yolcu gemileri donuk Galata rıhtımını renklendiriyor ve boğazda sıralanmış gri savaş gemileriyle çarpıcı bir zıtlık oluşturuyordu. Varlıklı görünümlü turistler grup halinde kent sokaklarına dağıldığında restoran sahipleri, antikacılar, seyyar hediyelik eşya satıcıları ve hala satacak mücevherat, kürk veya başka değerli eşyaları olan Ruslar hesapçı bir bakışla peşlerine düşüyorlardı. Turistik açıdan ilgi çeken şeyler arasında eski İstanbul'un harikalarına bir göz atmanın ve birkaç hatıra eşya satın almanın yanı sıra müzikli, danslı, şık bir yerde içki içmek de başta geliyordu. Kendi ülkelerinde içki yasağının yürürlükte olduğu 2 yıldan beri yasal olarak yapamadıkları bir şeydi bu. Amerikalı turistler Maxim'in kentin en şık gece kulübü olduğu haberini kendi ülkelerine de yaymakta gecikmediler. Sonraki birkaç yıl boyunca Frederick'in eski vatandaşları için Maxim, kente gelindiğinde uğranılmadan geçilmeyecek bir yer haline geldi. Frederick genelde Amerikalıları kendi alameti farikası olan bir karışımla ağırlamakla yetindi. Özel ilgi, cezbedici bir ortam, dört dörtlük bir mutfak, iyi içki, mükemmel bir caz, cafcaflı gösteriler ve pürüzsüz bir dans pistinden oluşan bir karışımdı bu. Ayrıca Frederick zaman zaman personeliyle birlikte hem kendi uçarılığını sergileyen hem de İstanbul'a geldiklerine göre otantik bir şeyler görmeyi bekleyen turistlerin saflıklarına hitap eden gösteriler yapmaktan da geri kalmıyordu. Frederick'le savaş döneminde Moskova'da tanışan ve ona yeniden İstanbul'da rastlayan Amerikalı iş adamı ve yazar Negley Farson zaman zaman tanık olduğu bir sahneyi şöyle anlatıyordu. Dünya turuna çıkmış, sonradan görme Amerikalı turistlerle dolu büyük bir White Star yolcu gemisi İstanbul'a geldiğinde Thomas'ın yanında çalışan Rus kadın garsonların hepsi şalvara giriyor, Thomas başına bir fes takıp seccadesini ortaya çıkarıyor ve Mekke'ye doğru namaz kılıyordu. Amerikalı turistlerin bütün gün otobüslerle oradan oraya gidip gelmelerine tanık oluyorduk. Maxim'e girdiklerinde kendileri bir koroya dönüşmüş oluyordu. Dans pistinin çevresindeki masalara koşturuyor ve şalvarlı dansçı kadınlara baka kalıyorlardı. Mihmandar tercüman tam Türk işi diye açıklıyordu. Tıpkı hareme benziyor değil mi? Mihmandar yarım saat sonra ayağa kalkıp saatine bakıyordu. Baylar bayanlar, böylece Türkiye seyahatinin sona ermiş oluyor. Gemi 20 dakika içinde yelken açacak. Ulaşım araçları dışarıda kapının önünde sizleri bekliyor. Herkes gemiye. Kudüs'e ve kutsal topraklara gitmek üzere herkes gemiye binsin. Şimdi İsa'nın ayak izlerini takip edeceğiz. Thomas onları selamlayarak uğurluyor, iki elini birbirine yapıştırıp öne eğiliyordu. Güle güle efendim, güle güle efendim diyor, sonra fesini çıkarıp yeniden Mississippi'li tatlı bir zenciolu veriyordu. Parson'un sözlerini bitirirken ettiği laf, kulağa Frederick'i hor görüyormuş gibi gelse de ona içten bir hayranlık duyuyor, onun çok incelikli biri olduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte birçok Amerikalı turist Parson'dan farklı düşünüyordu. Ve İstanbul'daki diplomatlar ve Washington'daki bürokratlarla temas halindeyken Frederick'in karşılaştığı tavrın aynısına sahiptiler. Aradaki tek fark, turistlerin hiçbirinin Frederick'in kökeni konusunda şüphesinin olmaması ve ondan işki almaktan mutlu olmalarıydı. Güneylilerin tepkisi istisnasız hep en göze batanıydı. Montgomery, Alabama'da saygıdeğer bir hanım olan 55 yaşındaki bayan Lila Edwards Harper, İstanbul'da bir ay geçirmiş ve Frederick ile uzun uzadıya konuşmuştu. Ülkesine döndüğünde duyup gördüklerini herkese anlatmak için sabırsızlanıyordu. Konstantinopolis'te Fred Thomas'ı tanımayan yok diye coşkuyla anlatıyordu. Para içinde yüzen iyi ve kibar bir zenci. Takdire şayan bir mekan sahibi. Kariyeri hayret verici bir hikayedir ve kurmaca bir öykü bunun yanında sönük kalır. Bayan Harper öncelikle iki şeyden çok etkilenmişti. Frederick'in ona tekrar tekrar ayrıntılı olarak anlattığı sıfırdan zengin oluşun hikayesi. Rusya'da renk engeliyle karşılaşmayışını da anlatmıştı. Ve yanında çalışan kadın garsonların Moskova'dayken onun en şık müşterileri olmaları. Büyük bir talihsizlik yaşadılar diye kimse onları yok saymıyor diyerek biraz acımasız bir şaşkınlıkla yorumda bulunuyordu. İngiliz konsolosu akşam yemeğinde ona servis yapan kadın garsonla dans ederken gördü. Eski günlerde kontesmiş. Frederick Bayan Harper'a diğer müşterilerine davrandığı gibi davrandı. Ancak Bayan Harper ona beyaz bir güneylinin bel merkezci merceğinden baktığı için Frederick'in nezaketinin ve cana yakınının ona duyduğu saygıdan olduğunu düşündü. Thomas, Mississippi'li ve güneyli bir Amerikalı kadınla tanıştığından bundan daha fazla memnun olamazdı. Kimse restoranın işletmecisinin zenci olmasına itiraz etmiyor diyerek şu eklemede de bulunuyordu. Thomas, Konstantinopolis'te bulunan bir düzine kadar zenciden biri. Küstah olduklarını hiç görmedi. Bir defasında Thomas'ı yanımda çalışan Rus dansçı hanımlardan biriyle masada otururken görmüştüm. Ama bu tanık olduğum tek olağan dışı görüntüydü. Akşam yemeğine gelen müşteriler onun sevimli ve yardımcı bir zenci olduğunu düşünüyorlar. Bayan Harper, Frederick'in haddini bilmesini, kendisi gibi insanlarla temas halinde olmasını sağlıyormuş gibi yazar. Aslında onun gibi insanlarla nasıl başa çıkacağını bilmek, Frederick'in yeniden zengin olmasını sağlamış ve en büyük intikamını da bu şekilde almıştır. Frederick'in cana yakın bir yaratılışı vardı ve müşterilerini büyülemesinin basit bir nedeni de onlardan istediğini elde etmenin en kolay yolunun bu cana yakınlık olmasıydı. Ne var ki her şeyin bir sınırı vardı ve Frederick Pollyanna değildi. İstanbul'da sayısız askeri görevli bulunuyordu ve hepsini idare etmek çok zor olabiliyordu. Zira alkolün ve çekici kadınların varlığı onları saldırganlığa sürüklemekteydi. En çok rahatsızlık veren İngilizlerdi. Çünkü perada sayıca çoktular. Diğer itiraf devletleri askerlerinin tersine silahlıydılar ve küstahtılar. İstanbul'a yeni gelmiş deneyimli bir Amerikalı bahriyeli olan Albay Daniel Mannix bir akşam Maxim'de böyle tatsız bir karışıklığa tanık olmuştu. Burayı ve Amerikalı zenci sahibini merak ediyordu. Çünkü duyduğuna göre Frederick sığınmacılar için çok şey yapmıştı ve sevilip sayılan bir insandı. Mannix dostlarıyla birlikte bir masaya kurulduktan az sonra iki sarhoş İngiliz'in her nedense bir Rus garsonu taciz ettiklerini fark etti. İngilizlerden biri ansızın öne çıkıp Rus'un suratına bir yumruk indirdi. Ama garson buna sadece birkaç adım uzaklaşarak tepki verdi. Bunun üzerine İngiliz onun yanına gidip bir yumruk daha indirdi ve bu defa garson ona kendi yumruğuyla karşılık verdi. Bunun üzerine iki İngiliz tam bir öfke nöbetine tutuldu. Bağırıp çağırdılar ve yumruklarını hırsla havada savurdular. Bu arada Thomas da gelmişti ve usulca sorunun ne olduğunu sordu. Adamlardan biri yumruğunu Thomas'ın yüzüne doğru sallayarak bir İngiliz'e vurdu diye haykırdı. Thomas ona lafı yapıştırdı. Yumruğunu yüzüme bir daha sallayacak olursan sana bir tane de ben indireceğim. Ağzı açık kalan İngiliz şaşkınlık içinde geri çekilirken arkadaşı duyduklarına inanamayarak gözlerini Frederick'e dikmişti. Birkaç saniye sonra ikisi de sersemlemiş halde kafeyi terk ettiler.